8. Malum çevrelere geçmiş olsun. Kurulan tezgahlar bozuldu, iftira kampanyaları hüsrana uğradı ve olması gereken oldu. Ne oldu? Orgeneral Yaşar Büyükanıt Genelkurmay Başkanı oldu. Hem de Yüksek Askeri Şura'nın toplanması beklenmeksizin Yıldırım kararname ile. Orgeneral Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atandığı haberi önceki akşam televizyon kanallarından flash haber başlığı olarak geçtiği, detayının henüz verilmediği sıralarda telefonlarının adeta kilitlendi. Kimler mi arıyordu? O kurum olan yüzlerce vatandaş. Neyi mi soruyorlardı? Şunu. Büyükanıt Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na getirildiğini duyduk. Acaba doğru mu? Doğruluğunu öğrendikten sonra da artık söylem olarak bakın ne diyorlardı. Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Gericilerin Atatürk ve layık cumhuriyet düşmanlarının korkulu rüyası Büyükanıt Paşa'mızın Genelkurmay Başkanlığı'na resmen atanmasından sonsuz mutluluk duyduk. Paşa'mıza bütün kalbimizle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Bakanlar Kurulu'nun Yıldırım hızıyla hazırladığı kararname, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de anında onayıyla Genelkurmay Başkanlığı'na atanması sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde değil, Türk ulusunda da sevinçle karşılandı. Çünkü Türkiye'de askerle bu kadar uğraşılan bir dönem yaşanmamıştı. Çünkü Büyükanıt Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'nı engellemek isteyen çevrelerin başlattığı asılsız suçlamalar, mesnetsiz iddialarla dolu iftira kampanyaları amacına ulaşamayacak olsa da en azından insanların bir bölümünde endişe yaratmaya başlamıştı. Artık bu endişe kalmadı. Askeriyle, siviliyle Türk ulusunun beklentisi gerçekleşti. Orgeneral Yaşar Büyükanıt, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin 25. Genelkurmay Başkanı oldu. Yeni görevini 30 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ten devralacak olan General Yaşar Büyükanıt'a, şahsım ve bu konuda bana içtenlikle vekalet veren okurlarım adına hayırlı uğurlu olsun paşam diyorum. Birileri artık anlasa iyi olur. Neyi mi? Korkunun ecele faydası olmadığını. İşte bu kadar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın bölücü terör örgütüne yönelik uyarısı belli ki vatandaşların yüreğine su serpti. Nereden mi belli? Son iki gündür gazete okuru çok sayıda vatandaştan gelen telefon, faks ve e-mail mesajlarından. Ne diyordu Büyükanıt Paşa? Şunu diyordu. Bir isim çıktı, PKK koordinatörü. Bu ifade şu suali akla getirdi. Birileri çıkacak, PKK ile Türkiye arasında pazarlık mı yapacak? Yok böyle bir şey. Terör örgütüyle pazarlık yapılmaz. Açık söylüyorum, terörle mücadeleyi hiç kimseye havale etmeyiz. Ne diyor vatandaşlar? Ortak görüş olarak şunu diyor. PKK koordinatörü lafı bizi çileden çıkarıyordu. Fidan gibi evlatlarımızı şehit eden teröristlerle masaya oturulacağı düşüncesi bizlerde büyük öfke yaratıyordu. Paşamızın ne koordinatörü, hainle pazarlık yapılmaz şeklindeki uyarısı yüreğimize su serpti. Yaşar Paşa sağ olsun, var olsun. Yoksa şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaptığı bu haklı çıkış şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere gerçekten de Türk halkını rahatlattı. Çünkü yazılı ve görsel medyada sıkça söz edilen PKK koordinatörü tanımlaması binlerce insanını PKK terörüne kurban veren toplumun neredeyse her kesiminde tepki yaratmıştı. İnsanlar ne koordinatörü, neyin koordinatörü, biz bunca şehidi PKK ile pazarlık yapmak, anlaşmaya varmak için mi verdik diyerek bu durumun şehitlerimizin kemiklerini sızlattığını haykırmaya başlamıştı. İşte Büyükanıt Paşa bu tarihi açıklamasıyla hem Türk halkının hislerine tercüman oldu, hem bu işi hafife alanlara iyi bir ders verdi. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehitlerinin kanını asla yerde bırakmayacağı uyarısında bulundu. Ve de politikacı ile asker arasındaki zihniyet farkını açıkça ortaya koydu. Helal olsun paşaya. Boşuna iyi ki asker var demiyoruz. Olur şey değil. AKP hükümetinin bir liman ile havaalanı Rumlara açma önerisini Genelkurmay Başkanlığı'na danışmadan ortaya attığı anlaşıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, hükümetin böylesi kritik, böylesi önemli bir konudaki kararını televizyondan öğrendi. Nereden mi biliyorum? Hürriyet gazetesinin dünkü sayısında bu kararın TV'den öğrendim başlığıyla yayınlanan haberden. Okuyamayanlarınız olabileceği düşüncesiyle Büyükanıt Paşa'nın söz konusu haberde yer alan değerlendirmelerinin bir bölümünü yayınlıyorum. Hükümet bizim görüşümüzü almadı. Ben bir toplantıdaydım, haberi dönünce televizyondan öğrendim. Bunun böyle gündeme getirilmesini yadırgadık. Sorsalardı şunu söylerdik. Bu devletin resmi görüşünden sapmadır. Rumların reddetmesi hiç önemli değil. Hangi limanları açacaksınız? Çözüm Birleşmiş Milletler zemininde olmalıdır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ardından da şunları söylüyordu. Elbette devleti biz yönetmiyoruz. Sadece görüşümüzü dile getiriyoruz. Görüşümüzü alıp kabul etmeyebilirlerdi. Orada 40 bin askerini bulunduran bir kurumun görüşünü almak gerekmez miydi? Evet, görüldüğü gibi AKP iktidarı bazı limanları Rumlara açma kararını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne danışmadan, görüş istemeden ve de bilgi vermeden aldı. Bu doğru mudur? Yanlıştır. Çünkü bu konu askeri yakından ilgilendiren bir konudur. Ne diyor Genelkurmay Başkanı? Şunu diyor. Orada, yani Kıbrıs'ta 40 bin askerini bulunduran bir kurumun görüşünü almak gerekmez miydi? Elbette gerekirdi. İşin ciddiyeti açısından da, sorumluluk açısından da, nezaket açısından da. Kıbrıs Türkiye için de oradaki Türklere yönelik Rum vahşetini sona erdirmek için nice şehitler veren Türk Silahlı Kuvvetleri için de hayati önem taşımaktadır. AKP hükümetinin hassaslığı tartışılamayacak bu konuda deniz ve hava limanlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşü alınmaksızın açmayı kararlaştırması ya da Avrupa Birliği'ne bir de böyle bir öneride bulunması hiç de hoş değildir. En azından bana göre. Bu işin bir de rövanşı olacak. 3 gün önceki yazımızda Mehmetçiğe Lübnan yolunu açacak tezkerenin meclisten geçmesini şu anlama geleceğini yazmıştık. Millete rağmen. Ve böyle oldu. Milletin evlatlarının Lübnan'a gönderilmesini öngören tezkere milletin hayırına rağmen milletin AKP'li vekillerinin evetiyle meclisten geçti. Hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden Cumhurbaşkanı'nın karşıyım açıklaması kulak ardı edilerek. Arkalarında 10 milyonlarca insanın oyu bulunan ana muhalefet ve muhalefet partilerinin uyarıları duymazdan, tezkere görüşmeleri sırasında meclisin çevresine toplanan binlerce vatandaşın Lübnan'a hayır protestosu görmezden gelinerek. Şimdi ne olacak? Yukarıda da dikkat çektiğimiz gibi milletin silah altındaki evlatları millete rağmen İsrail-Hizbullah çatışmasının yaşandığı ülkeye yardıma gönderilecek. Yani Sabah gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in birkaç önceki yazısında da işaret ettiği gibi Asala militanlarına kucak açan, aleyhimize olan sözde Ermeni soykırımını tanıyan, bizi bebek katili ilan eden Lübnan'a. Türk askerinin Kuzey Irak'a değil de Lübnan'a gönderilmesine ne kadar da seviniyorlardır, hatta zil takıp oynuyorlardır. Kimler mi? Kandil Dağı'ndaki bölücü teröristler. Nice evlatlarını bölücü teröre kurban veren vatandaşların artık şehit cenazesi görmek istemiyoruz feryadına, askerlik yan gelip yatma yeri değil cevabını veren Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP'li politikacılar böyle uygun gördü. Bazıları diyecektir ki Lübnan'a asker gönderme kararı AKP grubundan değil Yüce Meclis'ten geçti. Doğrudur, Yüce Meclis'ten geçti. Ama sadece arkasında seçmen ancak %34'ünün desteği bulunan AKP'lilerin evetiyle. Ne diyelim, umarız kendileri açısından hayırlı olur da eski liderleri, önderleri Necmettin Erbakan'ın dediği çıkmaz. İşte hocanın oylamadan bir gün önce AKP'li politikacılara yaptığı çağrı. Size ağabeyiniz olarak sesleniyorum. Lübnan'a asker göndermeye evet dersiniz, büyük günah işlemiş olursunuz. Hem ahiretinizi hem de dünyanızı karartmayın. Bu konuda ben ne düşünüyorum? Ahireti bilemem ama milletin ısrarla hayır dediğine, inşallah evet diyenlerin siyaseten dünyalarının kararabileceği ihtimalinin hayli yüksek olduğunu. Çünkü dün gün boyunca susmayan telefonumun diğer ucundaki vatandaşların da deyimiyle bu işin bir de rövanşı olacak. Ne zaman mı? Sandık milletin önüne geldiği, evet ya da hayır mührü vatandaşın eline geçtiği zaman. Yeni TCK'ya göre ortada suç var. Sevgili okurlarım, hoşgörünüze sığınarak 4 günlük bir tatil yaptım. Amacım insanı illet eden olaylardan, sinir küpüne döndüren uygulamalardan kısa sürede olsa uzaklaşmaktı. Ama ne mümkün. O türden olayların, o türden uygulamaların yarattığı stresi uçsuz bucaksız denizin ortasındaki bir adada da yaşadım. Niçin yaşadım? Motelden kumsala, marketten kafeteryaya kadar her yerde herkes biz yoldayken medyaya yansıyan o tuhaf olayı konuştuğu için. Herkes birbirine şöyle diyordu. Vay be, paşanın dahi telefonunu dinlemişler. Artık generallerin de özel yaşamlarına giriyorlar. Duydunuz mu, koca komutan görevinden istifa etmiş vesaire vesaire. Tüm generaller Reha Taşkesen'in Kara Harp Okulu komutanlığı görevinden istifa etmesine neden olan telekulak olayından söz ediyorum. Gazetenin bu entrika çözülmeli başlığıyla dün manşetten yayınladığı haberde de dikkat çektiği gibi, irticai akınların ve yabancı bir devletin komplosu olduğu iddiaları ortaya atılan bu olay tek kelimeyle dehşetengizdir. Düşünebiliyor musunuz, şu ya da bu kişinin değil, Kara Harp Okulu komutanının özel telefonuyla yaptığı özel görüşmeler dinleniyor, kayda alınıyor. Kim ya da kimler tarafından? Medyaya göre Genelkurmay da, polis de, MİT de, dün bir açıklama yapan jandarma da şunu söylüyor. Biz dinlemedik. İyi de kim dinler? Belli değil. Neymiş efendim? Paşa telefonuyla bir hanım arkadaşıyla konuşuyormuş. Konuşamaz mı? Bal gibi konuşur. Özel telefonlar özel yaşamdır ve de layık Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bir erkeğin bir kadınla konuşmasını yasaklayan hiçbir madde yoktur. Peki Kara Harp Okulu komutanının görevinden istifasına neden olan telekolokal olayının amacı Taşkesen Paşa'nın başını yakmakla sınırlı mıdır? Bazı emekli paşaların ve eski istihbarat uzmanlarının değerlendirmelerine göre olay organizedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yıpratma kampanyasının bir halkasıdır. Tıpkı bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı hedef alan asılsız iddialarla TSK'nın yıpratılmak istenmesi gibi. Uzun lafın kısası, doğrusu yanlışı bir yana. Bu esrarengiz olay bir an önce aydınlatılmalı, suçlu ya da suçlular ortaya çıkarılmalıdır. Hangi suçtan mı söz ediyorum? Yarı kararı almaksızın kişinin özel yaşamına girmenin, yasa dışı telefon dinlemenin oluşturduğu ciddi suçtan. Bazıları bilmiyor olabilir. Neyi mi? Yeni Türk Ceza Kanunu'nun yasa dışı dinlemeye cezayı artırıcı nedenler dışında 3 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü. İşte yeni TCK'nın özel hayatın gizlediği ve kişiler arasındaki konuşmanın yasa dışı yollarla kayda alınması ile ilgili maddeleri. Kişilerin özel hayatının gizliliğini, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Bu ihlal haberleşme içeriğinin kaydı suretiyle gerçekleşirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Evet, hukukçuların da deyimiyle bu işin bir de suçlu ve de ceza yönü var. En iyisi bekleyelim, neler olacağını görelim. Acaba birilerinin yüzü kızardı mı? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sözleri acaba birilerinin yüzünü kızarttı mı? Kimlerin mi? Hamas lideri, Meşal ve adamlarının Türkiye'ye davetine terör örgütü nasıl muhatap alınır diyerek tepki gösterenlere çatan muhteremlerin. Neymiş efendim? Hamas Filistin'de yönetime gelmişmiş, Hamas artık terör örgütü değil siyasi partiymiş. Öyle diyorlardı. Peki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt Hamas için ne diyor? Medyada dün yer alan bir habere göre şöyle diyor, terör örgütüdür. Evet, Büyükanıt Paşa bir gazetecinin bu konudaki sorusunu yanıtlarken, siyasi konularda konuşmak istemiyorum, ancak Hamas bir terör örgütüdür şeklinde konuşuyor. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Hamas'a yönelik bu değerlendirmesi hangi anlama gelmektedir? Konunun uzmanı olan askerin Hamas'ın terör örgütü olduğunu savunanlarla aynı görüşte olduğu, bunun aksini savunanlara katılmadığı anlaşılması gelmektedir. İşte bu nedenledir ki Büyükanıt Paşa'nın Hamas değerlendirmesinin bazılarının yüzünü kızartıp kızarmadığını merak ediyorum. Bana kalırsa kızarmıştır. En azından birkaçının. Niçin mi birkaçının? Hepsinde kızaracak yüz kalmadığı için. Şehit ailelerinden Paşa'ya tam destek. Okurlarından son iki günde gelen telefon, faks ve e-mail mesajlarının sayısı son iki ayda gelenlerin iki katına ulaştı. Hele hele telefonla arayan okurlarımla konuşmaktan yazılarımı yazmaya zor fırsat buldum. Hepsi de tepkilerini ve dileklerini dile getiriyordu. Neye olan tepkilerini mi? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a yönelik iddialara olan tepkilerini. Neye desteklerini mi? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a verdikleri tam desteği. Kendi deyimleriyle birçoğu Güneydoğu'da şehit düşen askerimizin ana babaları ve Güneydoğu gazileri olan okurlarım, evlatlarımızın komutanı ifadesini kullandıkları Büyükanıt Paşa'nın sanık bir assubay için söylediği "Tanırım, iyi çocuktu, suçluysa cezasını çeker" sözünden ötürü suçlanmasını içlerine sindiremediklerine dikkat çekiyordu. Bu sözden ötürü bölücü teröre binlerce şehit veren Kara Kuvvetleri Komutanı'nın itham edilmesini şiddetle kınadıklarını belirten okurlarımın ortak görüşü şöyleydi. Biz bağrımızdan çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarını hedef alan bu tür iddialardan, suçlamalardan derin üzüntü duyuyoruz. Ve bu davranışların ülkemizin ve ulusumuzun iç ve dış düşmanlarının ekmeğine yer süreceğine inanıyoruz. Ayrıca doğudaki, güneydoğudaki askerlerimize yönelik çete oluşturmak suçlamalarının İmralı Sakin'e APO'yu ve yandaşlarını sevindirdiğine, bölücü teröre şehit verdiğimiz evlatlarımızın ise kemiklerini sızlattığına inanıyoruz. Ardından da ekliyorlardı. Kurtarıcımız, önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa'mızın ebedi başkomutanı olduğu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ulusu olarak bizim en büyük güvencemizdir. Öyle olmaya da devam edecektir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sütunumuz itibariyle tümüne yer veremediğim sözleri, düşünceleri özetle böyleydi. Yorum katmıyor, sizlerle paylaşıyorum. İşte olay bu. Dünkü yazımızda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a yöneltilen iddiaların halkta tepki yarattığına dikkat çekmiştik. Şehit aileleri ve gazilerin aralarında yer aldığı halkın ezici çoğunluğunun evlatlarımızın komutanı diye söz ettikleri Büyükanıt Paşa'ya tıpkı bizim gibi tam destek verdiğine işaret etmiştik. Anketler bu köşede yazdıklarımızı doğruladı. İşte Türkiye'nin ciddi araştırma kurumlarından Sonar'ın dün medyada yayınlanan anketinden çıkan sonuç. Halkın %72.2'si Paşa'ya yöneltilen suçlamalara inanmıyorum. Peki geriye kalan %27.8'i inanıyor mu? Hayır. %13'ü fikri olmadığını belirtiyor. İnananların oranı nedir? %14.8. Bu ne demektir? Bizim de dikkat çektiğimiz gibi halkın ezici çoğunluğunu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükonut'la ilgili iddialara inanmıyor demektir. İşin diğer önemli yönü ise halkın %80.2'lik bölümünün yani neredeyse tamamına yakınının Orgeneral Büyükanıt hakkındaki suçlamalar orduyu yıpratmaya yönelik siyasi suçlamalar mıdır, hukuki suçlamalar mıdır sorusuna verdiği şu yanıttı. Siyasi suçlamadır. Bunları biz söylemiyoruz. Sonar'ın dün bazı gazetelerde yayınlanan araştırmasının sonuçları söylüyor. Zaten aksi olamazdı. Neden olamazdı? Bir sanık az subay için tanırım iyi çocuktu, suçluysa cezasını çeker sözünden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kara Kuvvetleri Komutanı hakkında suçlamada bulunmanın hayli garip, hayli üzücü, hayli düşündürücü olduğu için. Özkök Paşa'nın uyarısı kulaklara küpe olmalı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yaptığı uyarıyı herkes dikkate almalıdır. Hangi uyarıyı mı? Medyaya yansıyan haberlere göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında dile getirdiği şu uyarıyı. Silahlı kuvvetleri savunmak en başta sizin görevinizdir. Bu yapılmadığı takdirde kendimizi savunma zorunluluğumuz ortaya çıkar ki bu durumdan başta ekonomi ve AB süreci olmak üzere herkes zarar görür. Özkök Paşa'nın söylediği belirtilen bu sözler son derece önemlidir ve de herkesin kulağına küpe olmalıdır. Özellikle de bazılarının. Kimlerden mi söz ediyorum? Onlar kendilerini bilir. Evet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün söylediği belirtilen bu sözler tek kelimeyle doğrudur. Gerektiğinde silahlı kuvvetleri savunmak, silahlı kuvvetlerin yıpratılmak istenmesini engellemek en başta ülkeyi yöneten politikacıların görevidir. Sadece onların da değil, muhalefetiyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, medyasıyla, sade vatandaşıyla herkesin, hepimizin görevidir. Ancak işaret edilen gibi en başta iktidardaki politikacıların, şayet bu yapılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri çeşitli iddia ve söylentilere karşı kendini savunmak durumunda kalırsa, işte o zaman Özkök Paşa'nın da işaret ettiği gibi bundan herkes, her kesim zarar görür. Çünkü asker politikacı gibi konuşmaz, askerce konuşur. Gerektiğinde çok sert konuşur ki yer yerinden oynar. Bundan gerçekten de ülke ekonomisi ve Avrupa Birliği süreci başta olmak üzere birçok şey istenmeden de olsa büyük zarar görür. O nedenle maksatlı ya da maksatsız ipe sapa gelmez iddialarla sabırların zorlanmaması gerekir. Dedim ya, Özkök Paşa'nın uyarısı birilerinin kulağına küpe olmalı. Polisin sıkıntısı topluma yansır. Onlar bizim polislerimiz başlığıyla önceki gün yayınlanan yazımızda polislerimizin maddi sıkıntı içinde kıvrandığına dikkat çekmiştik. Ve de milletin can güvenliğini korumak uğruna canları pahasına görev yapan fedakar Türk polisini yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla kaderlerine terk eden gelmiş geçmiş politikacıların kulaklarını çınlatmıştık. Bilseydim biraz daha fazla çınlatırdım. Neyi mi bilseydim? Binlerce polisin icralık olduğunu. Ne demek mi istiyorum? Her 4 polisten birinin borcunu ödeyemez hale geldiği için maaşına aciz konulduğuna, bunun da 50 bin polisin icralık olduğu anlamına geldiğine dikkat çekmek istiyorum. Nereden mi öğrendim? Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Züheyr Amber'in medyaya yaptığı açıklamadan. Düşünebiliyor musunuz? Haciz işlemleri sırasında olsa olayları önlemek için icra memurlarıyla birlikte icralık olan vatandaşların evlerine, iş yerlerine giden polis memurlarından 1/4'ü de icralık. Bu üzücüdür, düşündürücüdür. Vicdani ayrıcalık. Bazıları diyebilir ki efendim bu ülkede yoksulluk sınırı altında maaş alan sadece polisler değil, diğer bütün memurların maaşları da yoksulluk sınırı altında. Polisin ne ayrıcalığı var? Tabii ki memur maaşlarının da emekli maaşlarının da yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması sağlanmalı. Türkiye emekçi ve emekli kesimine karın doyurmaya yetmeyen maaş veren ülke olma ayıbından kurtarılmalı. Ancak iş polisin ne ayrıcalığı vara gelince en azından vicdanlara göre o ayrıcalık var. Çünkü polis canı pahasına görev yapıyor. Polis insanlar yataklarında uyurken sokaklarda uyanık yaşıyor. Polis suçla suçluyla, terörle teröristle mücadele ediyor. Polis 7'den 70'e milletin can güvenliğini sağlamak uğruna kurşunlara, bombalara hedef oluyor. Polis gerektiğinde gözünü kırpmadan yaşamını feda ediyor. Geride gözleri yaşlı eş ve çocuklar bırakarak. Türkiye'nin dört bir yanındaki polis şehitlikleri de işte o polislerle dolu. O nedenle görevleri gereği yaşamları risk altında olan askerin polisin maaşına yönelik öncelikli iyileştirmenin diğer kesimlerce anlayışla karşılanacağını sanırım. İşte size üst düzey bir polisin TBMM başkanlığına gönderdiği dilekçeden üzücü ve düşündürücü satırlar. Sağlıklı görev için. Meslektaşlarımızın geçim durumları, maaş durumları maalesef iyi değildir. Özellikle büyük kentlerde ciddi yaşam koşullarıyla karşı karşıyayız. Mevcut kira bedelleri en az 450-500 TL yüksek olduğundan geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır. Çocuklarımızın eğitim masraflarını karşılayamaz durumdayız. Daha da önemlisi hiçbir sektörde hiçbir memurlukta olmayacak biçimde maaşlarımızın emekliye yansıması son derece düşüktür. 900-950 YTL alan 20 yıl hizmet görmüş bir polis memurunun emeklilikte eline sadece 400-450 YTL maaş geçmektedir. Son 10 yıl içinde 300 polisimiz intihar etmiştir. Emniyet teşkilatında görevli hangi personel olursa olsun sabah evinden çıkarken çocuğunun ilaç parasını düşünüyorsa, eşini doktora götürecek de cebinde parası yoksa, kimden para alabilirim diye sıkıntıya girmişse onun sağlıklı görev yapma şansı yoktur. Bu sıkıntıyı gidermeden, bunlara çare bulamadan halkımızın emniyetinin yeterince sağlandığı kanısı bizleri yanlışlara götürür. Görüldüğü gibi olayın iki yönü var. Birinci yönü polisin 900-950 TL'lik maaşla ailesini geçindirmeye çalışmasının, borç içinde kıvranmasının yarattığı kişisel sorun. İkincisi ve en önemlisi ise ekonomik bunalımdaki polisin sağlıklı görev yapamayacak olmasıyla ortaya çıkan toplumsal sorun. Uzun lafın kısası, ülkeyi yöneten politikacılar bu konuyu ciddiye almalı, yaptıkları görev kendilerinin de aralarında yer aldığı toplum açısından hayati önem taşıyan polislerimizin maddi durumunu iyileştirecek önlemler almaya başlamalarıdır. Hem de yarını beklemeksizin. Ordu millet el ele. Genelkurmay Başkanlığı'nın önceki gün yaptığı sert açıklamaya belli ki vatandaşlar tam destek verdi. Bazıları diyecektir ki nereden belli? Açıklamanın ardından vatandaşlardan gelen çok sayıdaki telefondan, e-mail ve faks mesajlarından. Ortak haykırışları şuydu, ordumuzu yürekten destekliyoruz. Evet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a yönelik suçlamaların asılsız ve maksatlı olduğu belirtilen Genelkurmay açıklamasında anımsayacağınız gibi şu uyarılar bulunuyordu. İddianame mesnetsiz ve hukuki olmaktan çok siyasi içerikli. Bunun TSK'yı yıpratıp terörle mücadele azmini zayıflatmaya yönelik olduğu kanaatine varıldı. Mesnetsiz, hukuki dayanaktan yoksun ve maksatlı bir belgenin hazırlanmış olması hem kamu vicdanı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Büyükanıt Paşa hakkında soruşturma açılmasına gerek görülmediğinden de altı çizilen açıklamada ayrıca şu önemli çağrıda bulunuluyordu. Anayasal sorumluluğu olanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan bu saldırılara karşı taraf olmalıdır. Saldırıların arkasındaki çarpık zihniyetin temsilcileri de makam ve konumları ne olursa olsun ortaya çıkarılarak gereken yapılmalıdır. Sütunumuz itibariyle ancak bir bölümünü tekrar edebildiğim bu uyarı ve çağrıya tam destek verdiklerini belirten vatandaşların söylediklerinin en dikkat çekici bölümü özetle şöyleydi. Genelkurmayımız hislerimize tercüman oldu. Türk milletinin bağrından çıkan vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna nice şehitler veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmaya çalışanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bizler atamızın kurduğu laik cumhuriyetin en büyük güvencesi olarak gördüğümüz her ferdi evlatlarımızdan oluşan kahraman ordumuza dil uzatarak silah altındaki evlatlarımızın babası olarak gördüğümüz komutanlarımızı itibar kaybına uğratmaya çalışarak ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının ekmeğine yağ sürenleri bir kez daha lanetliyoruz. Vatandaşlarımın söylediği bu sözler ne demektir? Millet ordusuna sahip çıkıyor, millet ordusuna dil uzatılmasından öfke duyuyor, millet ordusunu yıpratmaya çalışanlara yetti artık diyor demektir. Bir başka deyimle de açıkça şu demektir, ordu millet el ele.